Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit Yılmaz, Tuncay Yavuz ile beraber Tenkit isimli programımızın 3. bölümüyle sizlerleyiz. Tuncay abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Biraz ara verdik ama başta da düzen vaat etmemiştik, değil mi
Evet, yok yok söylemedik. Her hafta yapacağız diye. Ara ara geleceğiz, konuşacağız, gideceğiz diye söylemiştik.
Tenkit edecek şeyler birikti, zamanı geldi.
Evet. Başlayalım abi direkt o zaman. Beşiktaş maçıyla başlamak istiyorum ben. Derbilerde eskiden atıyorum atmosfer bir şekilde iyi oluyor, kötü oluyor ama bu yabancı madde atılmasını bir türlü çözemiyoruz. Ülke olarak da çözemiyoruz. Bununla girelim. Neler diyeceksin sen? Özellikle son oynadığımız Beşiktaş maçında ya yani bir de hiç iddiası yok Beşiktaş'ın ama sadece sanki Fenerbahçeli futbolculara zarar vermek için gelmiş taraftarlar gereksiz maçın bir de hemen başında hiçbir gerginlik yokken direkt yabancı maddelerle başladı maç. Direkt birinci dakikada İrfan'ın kafasına yabancı madde geldi. Buradan girelim istersen.
Girelim ya, aslında bu şeye dönüyor tamamen mevzu. Verilen cezaların, yapılan yanlışların karşılığında yeterli olmayış. Ya, kaç senedir bu iş çözülmeye çalışılıyor? Küfür ve sahaya yabancı madde atma. Hadi küfür tarafını geçiyorum, o bambaşka bir konu. Zaten çözmenin çok mümkün olmadığını düşünüyorum ben ülke olarak, ama yabancı madde konusu bir sağlık sorunu. Yani gerçekten bu kadar yıldır bu kadar şey yapılıyorken birinin ciddi bir şekilde sakatlanmayışı ya da hani bu yüzden sakat kalmayış, ölmeyiş falan şansımız. Bunun farkında değiliz. Yani her şey olabilir. Yani öyle şiddetli yollayabilirsiniz ki ters bir yere gelir, her şey olabilir. Türkiye'nin bu konuda da karşısına birkaç fırsat çıktı. Daha bu 89'daki Galatasaray Nošetel Samax maçından başlıyor aslında macera. Orada bir hakem yaralanmıştı ve o maç iptal ediliyordu. Belki bazı dinleyenlerimiz de hatırlar. Biz onun hep böyle efsane tarafını hatırlıyoruz Galatasaray'ın kurtarılması nezdinde, ama böyle sonra işte Trabzon'da Fenerbahçe antrenörü işte Barış'ın yaşadığı bir şey var. En son Fenerbahçe stadında Şenol Güneş'in yaşadığı bir şey var. Olayların hep medyatik boyutu tartışıldı. Yani onlar tartışılmasın demiyorum, ama sonuç olarak en küçük şeylere verilen cezalarla bu işin önü kesilemediği için zaten bu bugünlere geldi ve hala herkes bir şeyler fırlatıyor. Bu bir. Orada mevzu bahis olanın bir insan canı olduğu ve bu yüzden başının belaya girebileceği, ya insanlar hapis yatabilir, yani ciddi olarak farkında değiller. Yani attığınız oradaki bir madde birine zarar verirse o insanın hapis yatabileceğini, hayatını kararabileceğinin farkında değil muhtemelen, örnek olarak. İkincisi, suçun işte mesela diyorsun ya, önemsiz maç olması zaten motive ediyor taraftarı. Çünkü haftaya sadece o maçı, Beşiktaş maçını izleyemeyecek. Başka hiçbir yaptırımı yok. Yani bize Pasolik'le, yani bütün karşı çıkmalarımıza rağmen Pasolik'in en büyük vaatlerinden biri neydi? Suçun kişiselleştirilmesi, hata yapılanın bulunması. Yok. Yani bugüne kadar tek örneği yok. Ya varsa da biz bilmiyoruz. Sahaya atılan maddeler. Sahaya atlayan insanların bile men edilmediğini görüyoruz. Yine öyle. Yani ne veriyorlar? Şimdi işte bloke etmeye başladılar. Bu maçta bütün tribünler büyük ihtimalle ceza alacaklar. Beşiktaş'ın önümüzdeki haftaki bilmem ne maçını izleyecekler. Yetersiz. Para cezaları yetersiz. Bu tip cezalar yetersiz. Suç kişiselleştirilmiyor. Bu muhakeme kabiliyetinde değil taraftarlar. Sonuç olarak bir yere varmıyor. Ne olabilir? Yani artık belki de denenmesi gereken şeylerden birisi bu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında olan hatanın bedeli bir sonraki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çektirilebilir. Taraftara ya da tribüne. Ya bir denenmeyen bir büyük kaldı. Belki bu caydırıcı olur. Çünkü caydırıcı hiçbir çözüm bulunamadı. Ya insanlar diyorum ya, kendi hürriyetlerini bile ortaya koyuyorlar. Yani bilmiyorum artık daha ne olabilir. Ve bu olmaya devam edecek. Yani gerçekten çok tuhaf bir rahatlama yöntemi olarak sürüyor. Hatta bir pozisyonda şey oldu. Saha içindeki bir kameradan atılan maddenin atıldığı tribüne görüyor. Yani atanı tutturduğu zaman oley çekiyor tribünler falan. Hani ve bu Beşiktaş taraftarı üzerinde bir durum değil diyorum. Herkesin yaptığı bir şey. Çok anlaşılmaz bir durum. Bir yere gideceği de yok. Yani herkes kendi başına geldiğinde konuşuyor, ama kimse kendi taraflarına dair bir çözüm bulmuyor. O yüzden de yani bu maçın özelinde söyleyecek bir şey yok. Bu sadece böyle bütün totalin bir özeti gibi. Türkiye önüne gelen fırsatları kullanamadı. Verilen cezalarında hiçbir caydırıcılığı yok. Suç kişiselleştirilmiyor. O yüzden de bugün konuşuyoruz. İşte gelecek seneki Fenerbahçe'nin iç sahasındaki derbi de yine olacak. Ya da işte
Evet.
deplasmandaki derbi de yine olacak. Bunu da hepimiz biliyoruz zaten.
Kesinlikle bir ya bir de şey olayı var. Atıyorum mesela küfürden dolayı mesela diyorsun ya ceza alacak işte taraftar veya işte yabancı maddeden. Şey oluyor mesela atıyorum Fenerbahçe Galatasaray maçına mesela giden arkadaşlarımız vardı tribüne. Atıyorum bütün stat küfür ediyor Galatasaray'a ama A, B blok ceza alıyor. C blok ceza almıyor. D blok alıyor. E blok almıyor. F blok alıyor. Hatta arkadaşlar da öyle işte espri olsun diye tweet atıyorlardı. Aa ben küfür etmemişim demek ki bizim blok küfür etmemiş. Yani o cezaların da neye göre verildiği tam bir muamma yani. Federasyon yani kafasına göre veriyor diyebiliriz sanırım.
Ya şimdi şu çok net. Yani gerçekten iyi bir çalışma yapılsa, hepsi olmasa bile stadyumda ve dünkü maçta sahaya yabancı madde atan kişilerin koltukları çok basit bir şekilde tespit edilebilir. Yani en az 100 kişiyi çıkarabilirsin. Kameradan, koltuk numarasından ve bunların biletleri ve sahaya girişleri tamamen engellenebilir. TC kimlikle girdiler oraya çünkü. Yani bu yapılabilecek bir şey ve böyle hani dünya üstü bir teknoloji kullanacak yapılabilir. Ama yapılmıyor. Yapılması tercih edilmiyor. Bilmiyorum, çözülmek istenmiyor artık. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yani gerçekten ayağına gelen fırsatı tepiyorlar bu tip durumlarda. Böyle olduğu zaman da tabii ki olmaya devam ediyor. Yani işte bunun benzerlerine baktığımızda neden İngiltere'de kimse atmıyor? Çünkü İngiltere'de biliyor ki insan yaptığı zaman başına bela geliyor. Yani yine de yapan yok mu? Var. İşte ırkçılıkla falan onlar daha çok bunaşıyor ama sonunda ömür boyu men alıyor en ufak bir hata yapan insanlar. Hiçbir acıma yok. Acımazsan sonra diğer insanlar da yapmaz. Yani bir etkileyiciliği olur ama şu anda yani orada o sahaya bir şey atıp vurmanın hiçbir caydırıcılığı yok. Hiçbir şey yok. Yani bugüne kadar hiç kimseye bir şey olmadı kişisel olarak. Bir maçı izlememek nedir ki? Ya ama ortada olan insanların işte ya canı aslında bunun farkında değiliz atılan mantelerle. Ya bilmiyorum yani nereye varacak gerçekten işte benim hatırladığım, ben izlediğim günden beri işte 30-35 yılı hatırlıyorum. Eminim daha öncesi de vardır. Hep oluyor. Olmaya da devam edecek.
Kesinlikle. Bir de Beşiktaş Fenerbahçe maçını konuşurken şeyi de konuşalım. Federasyon bu açıklamayı yaptı bugün. Maçın hakemi Arda Kardeşler maç öncesinde para atışını kripto parayla gerçekleştirmiş ve bununla ilgili bir soruşturma açılmıştır şeklinde bir açıklama oldu. Bununla ilgili neler diyeceksin?
Yani işte benim aklıma direkt o geldi. Federasyonun milli takım sponsorluğundan biri de bu kriptocu firmalardan bir tanesi. Muhtemelen onlardan gelmiştir şikayet. Federasyon bunu fark etmemiş olabilir. Ama sonuç olarak hakemin aklı başında olmadığı belliydi maçın bazı durumlarında. Hakemin yani yanlı taraflı tabii her taraflar kendince yorumda bulunabilir ama hakem bazı pozisyonlarda ipin ucunu çok kaybetti. Çok saçma sapan şeyler yaptı. İlk yarının sonunda yaptığı uzatmadan bile belli yani. O kadar kavga oldu. Maç 5 dakikada olmadan bitirdi falan. Muhtemelen zaten buradan hani bir ceza almayacağını umduğunu sanmıyorum. Ya çok kendini tatmin edecek ve zaten işte emekli olmayı kafasına koyduğu için böyle bir işe kalkıştı. Son volesini yaptı. Ama zaten hakemin performansıyla bu maçta olması yanlış. Yani Arda Kardeşler derbiyi hak eden bir hakem değil. Ya oraya döndüğümüzde. Bütün komple zaten bu seneki bütün olaylarla birlikte bir komple yönetememe vakası var hakemler üzerinde. Bu da artık sezonun finali oldu. Komik bir final oldu.
Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili başka var mı abi senin aklında kalan söylemek istediğin bir şey?
Ya şey hani onun üzerinde biraz böyle İsmail Kartal tartışmalarına dönebiliriz. Ya aslında bu yine işte tenkit ediyoruz ya bütün süreci tenkit etmekte fayda var. İsmail Kartal'ın göreve getirilişinde gecikme yaşandığı için ilk Beşiktaş maçını kazanamamıştı Fenerbahçe. Hatta ondan sonraki lig maçlarında da kayıplar yaşamıştı. Yani İsmail olsa kazanırdı demek istemiyorum. Sadece verilmiş bir karar uygulanmakta geciktiği için Fenerbahçe Beşiktaş maçına çok lakayt bir şekilde çıkmıştı. Sonradan da belli oldu zaten. Sonraki haftalarda da takımı bir antrenör yönetti. Antrenman bile yapmadı takım. Şimdi hani şapkayı önüne koyup kendini eleştirmesi gereken kişiler tabii yönetim. Ama bu yapılmıyor. İsmail Kartal da göreve gelirken yani ben onu hani kendime düşünüp zaten yazmıştım da kendi hesaplarımda. Yani yarıda kalmış bir sezonu tamamlayacak bir antrenöre ihtiyacı var. Fenerbahçe işte yurt dışında caretaker denilen ve yılı tamamlamaya yarayacak bir hoca koyma konusunda 4 yıldır çok beceriksiz. İşte bu sene de beceriksiz başladılar. Bir ay gecikti süreç. Sonunda İsmail Kartal göreve geldi. Ama zaten göreve getirirken Ali Koç'un mesajı çok netti. Yani biz zaten antrenör bulana kadar İsmail Kartal bu işi tamamlayacak. Şimdi bu süreci iyi yönetmek yine bir yönetim becerisi. Yani Zaten böyle konuştuğunuz durumda taraftar da bunu tartışmaya başlamışken duruşunun çok net olması lazım. Sezonu mu bitirecek? Yoksa bir ihtimali var mı? Yok mu? Konularında net olunması gerekiyor. Yani profesyonel kulüpler, bu işi doğru yöneten kulüpler bunu yapıyor. Bu yapılmadığı için tabii ki spekülasyonlara çok açık. Yani bu söylemleri göz önüne alırsak ve İsmail Kartal'ın yaşayabileceği olası sıkıntılı dönemlerde yönetimin bir sağlam dayanak vaat etmediğini göz önüne alırsak bana çok gerçekçi bir şey gibi gelmiyor. Hedef ve beklenti gibi gelmiyor. Çünkü futbol konusunda yapılmaya çalışılan yapılanma henüz olgunlaşamadı Fenerbahçe'de. Yıllardır bu yönetim olgunlaştıramadı bunu. Bu yüzden de doğru bir seçim bu anlamda olmayabilir. Çünkü İsmail Kartal bu yılı tamamlamak ve eldeki kadroyu en iyi yönetmek üzere görev gelmişti. Herkes hani hep bu ülkede de bu şeydir ya, iş tanımlarını doğru çizemediğiniz durumlarda da ortalık iyice karışır. Şu anda onu yaşıyoruz. Antrenör tabii teknik direktörün gelmesi için de birkaç hafta demişti başkan. 3 ay falan oldu galiba. 4 ay mı oldu?
Evet,
Hala
Ocak.
belirsizlik var. İşte Fenerbahçe'nin ilk maçı Haziran'ın ortasında falan filan belli olacak. Haziran'ın ortasında Fenerbahçe'nin şeye başlaması lazım. Antrenmanlara başlaması lazım. Daha hoca gelecek de takımın önemli mevkileri için görüşlerini bildirecek, oyuncuları tanıyacak gibi süreçler var. Büyük ihtimalle yine sıkıntılı bir süreç. Fenerbahçe'yi bekliyor. Mayıs, Haziran birazcık sıkıntılı geçecek.
Evet. İlk Şampiyonlar Ligi maçımıza 70 gün bir süreç var. Ya yani zaten ilk İsmail Kartal geldiği zaman resmi sitede şey açıklaması olmuştu. İşte göreve İsmail Kartal geliyor ama görüştüğümüz hocalar var ama o hocalar sezon ortasında gelmeyi değil, sezon sonunda yepyeni sıfırdan gelmeyi tercih etmiştir. İşte buna göre planlamasını yapacaktır, kadro kurulumunu yapacaktır şeklinde açıklamayla zaten İsmail Kartal göreve gelmişti ama buradan anladığımız sonuç herhangi bir şekilde bir hoca Fenerbahçe'ye geleceğim demedi. O yüzden de bu süreç uzadı ve günümüzde de zaten Ali Koç yine söylediği şeylerle bence zarar veriyor. İşte oturup konuşacağız, daha karar vermedik İsmail Kartal devam edecek mi deyip yine bir ortamı bence gereksiz yere bulandırıyor.
Evet, yani süreçte iyi idare edilemiyor. İdare edilemediği için de kaybeden yine kulübün kendisi oluyor. Bu süreci bir öncekinde Beşiktaş daha iyi yönettiği için Sergen Yalçın'la şampiyonluk yaşadı. Çünkü o adaptasyon sürecini kayıp bir yılın içerisinde sindirebilmişlerdi. Fenerbahçe yıl sonunu beklemişti Erol Bulut için. Yani bu sene de Beşiktaş aynısını yaptı. Fenerbahçe'nin hala gelecek seneye nasıl başlayacağını yönetimin kendisi bile bilmiyor. Bu bir sorun ama bunun bir sorun olmadığını düşünüyor olmalılar hala böyle davranıldığına göre. Ya da hani bu sorunu yaşama pahasına bir risk alıyor olmalılar. Ama daha önce alınan bu riskler çok da başarılı olmamıştı. Umalım bu sefer istedikleri gibi olabilir. Yani havada uçan isimlerin yani hani bu kadar uzun süren ne olduğunu da merak ediyorum. Yani hani tam ısrar falan bazen iyidir de o kaçan zamanın karşılığında gerçekten alınabilecek bir şey vaat ediyor mu bu ısrar? Çok emin değilim. Tabii ki isimlerini tartışmak için söylemiyorum ama bu kadar uzun süren bir süreçte ürkütücü açıkçası.
Kesinlikle. Ya bir de piyasaya çıkan hoca adayları diğer öyle isimler çıktı ki yani bir de fotoğraflar da çıktı başka hocalarla. Jorge Jesus'la mesela. Bundan sonra artık bir İsmail Kartal'ın mesela devam etmesi bile gereken desteği almayacak bana göre.
Yani işte arkasında sağlam durma konusunda çok vaatkar değil yönetim. Yani aslında sıkı bir şeyle bu da yapılabilir ama hani bunun yapılması gerektiği zamanlarda bile hareket edemiyorlar. Bu konuda maalesef idare konusunda çok iyi sonuçlar görmedik bugüne kadar. Hala da bir gelişme göremiyoruz. Bakalım yani nasıl bir karar verecekler bilmiyorum ama sürecin yine çok iyi yönetilmediği çok açıkça gözüküyor.
Evet ve ben şahsen şunu istiyorum yani İsmail Kartal'ın devam etmeyeceğini düşünüyorum ama keşke bu bir iki gün içinde bu açıklama yapılsa ve pazar günü Fenerbahçe Karagümrük maçı var. Kadıköy'de 40-45 bin seyirci önünde İsmail Kartal'a Fenerbahçe taraftarları gereken vedayı yapabilse ve güzel bir şekilde en azından Fenerbahçe bari bir vedasını gayet Fenerbahçe taraftarlarının mutlu olacağı şekilde yapsa.
Evet, zaten olması gereken şey bu. Bir kulüp efsanesi böyle durumlarda Fenerbahçe gibi kulüplerin sıkıntı yaşamaması lazım. Yani İsmail Kartal bugün olur, yarın başkası olur. Böyle durumlarda tarih boyunca zaten sorun yaşanmamış. Bugün yaşanıyor olması komikti. Şu anda hani beklenenin üzerinde bir başarı elde etti İsmail Kartal açıkçası. Bu belki de hani sezonun mevcut durumuyla alakalı da olabilir tabii ki. Ama hani ortaya koyduğu çizgi çok başarılı. Bu hani kendisine belki Fenerbahçe konusunda gelecek vaat etmese bile eminim kariyeri için çok önemli birkaç yıllık avantaj sağlayacak İsmail Kartal'a da. Yani aslında herkes kazandı ama süreç iyi kapatılamıyor. Yani iyi devam ettirilemiyor. Nereye varacağını henüz kimse bilmiyor.
Evet, bunu ilerleyen programlarda konuşuruz. Şeyi de konuşalım abi, Fenerbahçe'nin senin görüşlerini de merak ediyorum. Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğu ile ilgili Trabzonspor'un her açıklamasına bir cevap vermesi, işte statta yapılan antrenmanda açılan pankart, futbolcuların kupayı kaldırması. Bununla ilgili ne diyeceksin? Ben şahsen Fenerbahçe'nin bu konuda işte kupa müzemizdedir, Trabzonspor'un yaptıklarına herhangi bir şekilde bundan sonra cevap vermemizin bile abes olduğunu düşünüyorum. Sen neler diyeceksin bununla ilgili?
Yani aynen öyle. Şimdi konu çok gereksizce uzatılıyor. Trabzonspor'un hani bunu uzatmak için bir motivasyonu olabilir. Eleştirmiyorum da yani, çünkü öyle bulanık bir ortam ki yani orada işte 10 yıl oldu. Yani o gün 15-16 yaşında olan çocuklar işte bugün gençti. Yani herkesin düşünceleri olabilir. Çok karmaşık, çok saçma sapan günler yaşadı Türkiye baktığımızda 10 yılda. Ama dönüp de her durumda Fenerbahçe'nin bu perdeden kendi taraftarlarını da bütünleştirmek için bunu kullanıyor olması bana açıkçası komik geliyor. Yani o kupa töreninin yapılmasına falan filan. Ya bu benim düşüncem. Yani nasıl bir şeyle yapıldığını saygı duyuyorum, anlıyorum. Hatta yönetimin bu konuda kendini biraz baskı altında hissettiğini de düşünüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'dan bayrak devralınırken işte bu konunun savcısı olacağız vesaire gibi açıklamaları vardı galiba. Biz buradayken evet, bu şey olmaz diye. Belki bu konuda sorumluluk da hissediyorlar. Bu konuda hani böyle bir baskı da hissediyor olabilir ama bana da hani bazı şeylerin oldukça gereksiz yere büyüdü. Yani işte üzerinden 11 yıl geçmiş. Kupa orada. Her şey ortaya çıktı. Yani Fenerbahçe'nin bakış açısından olanlar bu oldu. Yani varsa başka söyleyeceğim bir şey söyle ama hani bunun neyi, ya yani bu uzatma bir de üstelik başarısız bir dönemde gülünç sonuçlar doğuruyor ortaya. Yani üzerinde durulmaması gereken bir şey artık. Geride bırakılması gereken bir şey. Ya yine mesela aksiyon almak istiyorsan orada, yani hani yaptığın şeye karşı bir suç duyurusunda bulunacaksın ya da bir düşüncen varsa bunu profesyonel bir şekilde yapabilirsin. Ama taraftarını kenetleme malzemesi olarak bunun kullanılması bana doğru gelmiyor. Doğru gelenleri de anlayabiliyorum. Ama bu aslında tam olarak camianın ikiye bölünebileceği bir durum. Gereksiz bana göre. Bu yüzden de hani konu uzadıkça da gerçekten ortaya hiçbir şey koyulamıyor artık. Yani hani sadece artık neredeyse işte bugün 10-15 yaşına gelen çocukların hatırlamadığı bir yıldan bahsediyoruz. Bunun üzerine bu kadar mesai harcanması çok doğru gelmiyor.
Kesinlikle ben de seninle aynı fikirdeyim. Ya son olarak da abi şeyi konuşalım. Bu Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu hediye edilen kitap, Bordo Mavi Kravat'la katılması, Uğur Dündar'ın 61 numaralı formayı hediye etmesi. Bununla ilgili neler diyeceksin?
Yani hep her şeye profesyonel olarak bakıyoruz. Yani burada da birazcık profesyonelce bakmak lazım. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı. Bir takım taraftarı olmasında elbette bir sakınca yok ama bazı hareketleri aşırıya kaçtığı için gereksiz bir polemik oluştu ortada. Yani ama bu da Türkiye'ye özel absürtlükler. Yani dünyanın başka bir yerinde bu kadar alenen, zaten daha doğrusu belediye başkanlarının başka bir şehirli olmakla gurur duyduğu örnekleri çok az görürüz. Aksine herkes oralı olmakla oranın liderliğini yürütmeye çalışır ya, biz tersini görüyoruz ve bu ilk kez değil, bir sürü bunun örneği var. Yani belediye başkanlarının oralı olmadığı örnek. Bütün bu bizim yapılarımızda çok ters olmayan bir şey. Sonra da işte polemikler gerçekten burada da yani çok siyaset yani şeyinde, yumağında biraz absürt bir noktaya taşıyor örneği. Ya bilmiyorum tabii arka planlarında neler konuşuyor, neler ediliyor ama yine çok gereksiz yere uzatılan ve gereksiz yere gündem oluşturan şeyler. Bu işin politik yönüne zaten girersek çok çok başka şey var ama Fenerbahçe tarafında da üzerinde çok fazla durulmaması gereken bir konu. Yani daha doğrusu daha profesyonel olarak hani bu işin şey yapılması gereken bir konu. Yani sen İstanbul Belediye Başkanısın, biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz diyebilir tabii ki bütün kulüpler. Ama onun ötesinde hani birebir polemiğe girmek ya da işte böyle şeyler yapmak İki taraf için de bir fayda sağlamıyor gibi gözüküyor en azından şimdilik. Bu ipin ucu nereye varacak? Yani bu işin sonunda ne göreceğiz? Onu da merak ediyorum açıkçası.
Evet ve Fenerbahçe biraz da sanırım gerçekten bu saha dışında sportif başarı gelmedikçe ne kadar istemesek de sanki o yüzden biraz saha dışına çıkıyor. Taraftarları da işte bir arada tutmak için, kenetlemek için diyebiliriz sanırım.
Evet yani bu ya daha doğrusu böyle algılanıyor. İster böyle olsun olmasın. Yani sen bu kadar uzunca bir süredir başarısızlığın üzerine örtmek için bunu yapıyor görünürsen doğal olarak da karşı cephede de böyle bir karşı kenetlenmenin ya da sana karşı oluşan bir kümelenmenin önünü kesemezsin. Yani şu an olan tam olarak bu. Kendi taraftarına da sürekli bir nefret ya da sürekli bir rekabet üzerinden ya Fenerbahçe bunu tarihte hep yapmış mı? Evet, yani buna benzer şeyler hep yaşanmış. Ama şu an oluşan şey birazcık böyle soyut ve ayakları yere basmayan bir şekilde olduğu için devamlılığı olmuyor. Yani bu Aziz Yıldırım döneminde de böyle oluyordu ya. Yani Mehmet Ali Aydınlar'a karşı bütün herkes cephe oluyordu. Sonra bir sene sonra Mehmet Ali Aydınlar'la kol kola görüyorduk Aziz Yıldırım'ı. Ya da işte aynı şekilde bir şeye karşı cephelendikten 3 ay sonra işte o gazetecinin işte şeyde antrenmanda başka bir şeyde oturup özel röportaj yaptığını görüyorduk. Şimdi yine aynı şeyler yaşanabilir. Böyle olduğu için de bu bir andaki celallenmelerin çok samimi gelmediği bir ortam yaratılmış durumda. Doğal olarak da kenetlenme belki sanal olarak oluyor ama uzun dönemli olarak bir sonuca varmıyor. Sonuca varmadığı için de bir sonrakinde giderek etkisi zayıflayan ve böyle tamamen işte kızgın ve gergin bir hava yaratan, bazen bunun takımı da etkilediği, hatta oyuncuların da bunun bir parçası haline getirildiği bir şey görüyoruz. Gördük de örneklerini son birkaç yılda da 10 yılda da. Uzun dönemde de hiçbir fayda sağlamıyor. Sonuçta bir spor kulübünün, bir futbol takımının alması gereken şey başarılar ve bu başarılar konusunda ortaya bir şey koyamadıkça istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. İstediğiniz kişiyi de suçlayabilirsiniz. Ama ortada sonuç olarak koşturduğunuz yolun arkasında yaptığınız hataları kendiniz bile itiraf ediyorsanız ki Ali Koç çok defa itiraf etti kendi yaptığı hataları. İş dönüp dolaşıp yine o söylediğine gelir. Yani en üstte o kalır. Yani bak kendin diyorsun hata yaptım diye bir bağlama gelir. Ve oradan sonra da hiçbir şey söyleyemezsiniz.
Son olarak abi programı kapatmadan önce bir son dakika gelişmesi var da federasyon daha doğrusu Trabzonspor Federasyonu işte Altay maçını Şanlıurfa'da oynama talebinde bulunmuştu. Görmüşsündür zaten. Federasyon resmi siteden açıklama yaptı TFF'nin sitesinden. Trabzon maçı pazar günü saat 4'te Atatürk Olimpiyat Stadında. Saat 7'de de Fenerbahçe Stadında Fenerbahçe Karagümrük maçı var. Bununla ilgili de var mı bir iki cümlen? Yine enteresan bir karar.
Yani dün galiba dün mü ondan önceki gün işte İstanbul'da binlerce Trabzon taraftarı toplandı İstanbul'da. Çok fazla Trabzon'un olduğunu biliyoruz. Yani nasıl bir önlem planı ya da ne şey yapacaklar bilmiyorum. Umarım tatsız bir olay yaşanmaz. Yani sonuçta Trabzon sahası bayağı zarar gördü bildiğim kadarıyla ve orada oynanmasının ihtimali yok. Bu yüzden bir çözüm bulunması gerekiyor. Ya bunu hangi düşünceyle ve neyle aldıklarını bilmiyorum tabii ki. O yüzden çok yorum yapamam. Ama çok sağlıklı bir şey gibi gözükmüyor en azından. En azından aynı gün olmaması daha mantıklı olur. Belki bir sonraki adımda onu da düzenlemeye kalkarlar.
Belki de
Tabii birbirlerinden çok uzak mesafede çok şey ve hani doğrudan karşılaştırılabilecek şeyler değil. Ama bir de yani bu işin tabii ki bir sürü şeyi de var. İşte Trabzonlu seyirciler ceza almıştı galiba aynı yandan. Şu anda bu cezayı çekemeyecekler. Öyle değil mi?
evet.
Sonuçta yani bir sürü ya şöyle bir durum var aslında. Bu mesela sahaya girme konusunda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Cezalar ya da işte kararlar çok duygusal veriliyor bu ülkede. Yani o durum şampiyon olduğu için ya canım adamlar şampiyon oldu sahaya girsin naifliğiyle hoş görülüyor. Ama normalde hani bu işi yöneten kurumların kararlarının net olması lazım. Yani burada kimin zarar görebileceği, kimin fayda sağlayabileceği. Yani bu atıyorum şey de olabilir. İşte Trabzon'un oynayacağı rakibin küme düşme maçı da olabilirdi. O maçla bu maç arasında bir karar verme farkı olmaması lazımdı. Üstelik Trabzon'un daha avantaj sağlayabileceği bir yerin tercih edilmemesi gerekir. Normalde bu işin daha makul şekilde yönetildiği ülkelerde. Ama yani çok da şaşırtıcı şey değil. En nihayetinde işte geçen hafta aynı şeyi ben de söyledim. Hatay maçında da Trabzon seyircisi tribüne alınmadığı için şampiyon boş tribünler oynadı. Yani muhtemelen eminim oraya gidecek binlerce Trabzonlu olurdu şampiyon izlemek için. Ama maalesef neden olduğunu bilmediğimiz, hala neden sürdüğünü bilmediğimiz deplasman yasağı sebebiyle şampiyon Hatay'da, yani üstelik deplasman açısından da çok keyifli bir şehirde boş tribünler oynadı. Yani diyorum ya, bütün absürtlükler iç içe geçmiş durumda ve onun zirveye çıktığı sezon bu sezon. Bu karar da aslında onun son halkası olmuş gibi.
Evet, bu arada senle konuşmuştuk. Trabzonspor Karagümrük maçında işte şampiyonluğu ilan etme ihtimali olan maç 500 TL bilet satmıştı. Pardon, Antalya maçında. Bu maçta da Trabzon Altay maçında da Olimpiyat Stadı'nda yine bilet fiyatlarının çok uçuk olacağını düşünüyorum ben.
Hadi bir de müthiş bir hasılat elde edecekler Trabzon. Tabii bu konuda hani şeyin işte biraz önce söylediğim şey bu. TFF'nin önlem konusunda, ya hak konusunda hani şey gözetiyor olması lazımdı. Bu sanki yani kendi taraflarının verdiği zarar ve aldığı yasak karşısında Trabzon'un üzerine ödüllendirileceği bir sonuca doğru götürüyor işi. Birazcık tabii ki absürt oluyor durum.
Evet. Neyse abi, programı kapatalım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Dinleyenlere de teşekkür ederiz. Biz zaman zaman burada Denkit isimli programımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.